Vahri kainat, sertacül enbiya, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin âl ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz gönüller sultanı, sultanlar sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Bir salı akşamı yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin manevi huzurunda beraberiz. Bu programlarımızda belirli bir sohbet serisini devam ediyorduk. Nasıl devam ediyoruz? Mutat olarak Muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserini, evet, İslam medeniyetinin böyle çağlara yansıyan güzelliklerinin her bölümünü bir konu olarak inceliyoruz. Her ay başında da yine Altın Oluk Dergisi'nde çıkan o ayın gündemini, ki özellikle o gündemlerde de daha çok Allah dostlarından böyle güzel menkıbeleri dinliyorduk. Hak dostlarından hikmetler serilerini okuyorduk. Ancak bu ay biraz muhterem üstad farklı bir konuya temas etmiş. Bunun da gerekçesini de ifade ediyor. Şöyle bir başlığımız var bu ay. Gönül bahçesinden başlığını taşıyan ana başlıktan sonra aile ocağımız sönmesin. Evet, bir toplum hayatında yaşıyoruz değerli kardeşlerimiz. Dünyadaki yangınlar ülkemize, ülkemizdeki yangınlar sokaklarımıza, sokaklardaki yangınlar evlerimize kadar giriyor. Yani artık kapımızı, penceremizi kapatıp biz burada istediğimiz gibi yaşarız deme imkanlarımız kalmadı. Evet, sınırlar sadece insanların girip çıkmasını kontrol edebiliyor. O da ne kadar eriyorlarsa. Ama fikirlerin, modaların, düşüncelerin artık önünde bir engel yok. Onlar için pasaport gerekmiyor. Dünyanın her yerinden, dünyanın her yerine müspetler de akıyor, menfiler de akıyor. Ama şu anda akanlar daha çok menfiler. Hani rahmetli Necip Fazıl'ın tabiriyle oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir diyor. Ama şu anda dünyada akan oluklar ne yazık ki daha çok kir olukları. Güçler onların elinde, imkanlar onların elinde, teknoloji onların elinde olunca kir oluklarından hem İslam coğrafyasına hem insanlığa, daha doğrusu önce insanlığa sonra da İslam coğrafyasına, İslam coğrafyasında da Müslümanların gönüllerine, evlerine, iş yerlerine kadar ne yazık ki kademe kademe kirler akıyor. Biz de onları daha çok kendi gönül dünyamıza mukayyet olarak, evlerimize mukayyet olarak, sokaklarımıza mukayyet olarak o kirlere bulaşmama gayretinde oluyoruz. Bizi o kirlere bulaştırmayacak tek unsur da Allah'a bağlılığımız, Resulullah'a bağlılığımız, İslam'ı gerçekten hayat ölçüleri olarak güzel benimseyebilmemiz. Evet, bizim siper-i saikamız, yani bizi koruyacak ana unsur hem dünyada hem de ukbada bizi koruyacak tek şey var. O da Rabbimize imanımız, Habib-i Kibriya'ya imanımız, onların izinden giden selef-i salihin dediğimiz sahabe, tabi'in, etba-ı tabi'in, alimler, ariflerin gerçekten bizlere miras bıraktıkları hayat tarzını gerçekten ana hayat tarzı olarak kabullenebilmek. Nasıl ki zaman zaman böyle salgınlar oluyor. O salgınlara karşı vücudumuzu bir noktada vücudun hem kendi refleksleri hem de kendi takviyelerimizle, ilaçlarımızla hastalıklara yakalanmamaya çalışıyorsak, ama her şeyden önce de hastalığın farkında oluyorsak, manevi dünyamıza zarar verecek, toplum hayatımıza zarar verecek menfi hastalıkların ocağımızı söndürecek, evet gerçekten ocağımızı söndürecek hastalıkların da farkında olmak gerekiyor. Gerçekten son zamanlarda Türkiye'nin çok önemli gündemlerinden biri aile hayatı oldu. Boşanmaların %40'lara kadar indiği böyle anketlerde. Sonra aile hayatına özellikle hiç rağbetin tamamen azaltılmaya çalışıldığı, çok daha farklı, Allah'ın razı olmadığı, Peygamber'in razı olmadığı, bizim geçmişimizde bugüne kadar asla uygulanmayan çok daha farklı hayat tarzlarının topluma adeta dikte edilmek istediği bir zamanda, tabii bunları da elbette ki gündeme almak gerekiyor. Onun için de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız da şöyle bir takdimle niye böyle bir konuya girdiğini ifade ediyor. Ben de bugün onun için bu konuyu yine onun gündeminden sizlerin gündeminize taşımaya çalışacağım. Şöyle başlıyorlar. Kıymetli kardeşlerimiz, evet bir Allah dostunun böyle yazısına böyle kardeşlerimiz diye başlaması ne kadar güzel değil mi? Evet. Kıymetli kardeşlerimiz, aile toplum binasını ayakta tutan en sağlam sütunlardan biridir. Bu sütunlardaki çürüme ve çözülmeler büyük yıkımların habercisidir. Bugün toplumları çökertmek isteyenler ne yazık ki en çok aileye gizli açık saldırılarda bulunuyorlar. Aziz milletimize harple, darple diz çöktüremeyenler toplumun çekirdeği olan aileyi çökerterek sinsi emirlerine ulaşmak istiyorlar. Bu sebeple Altınoluk dergimizde uzun zamandır devam ettiğimiz Hak Dostlarından Hikmetler yazı serisine kısa bir ara vererek bir müddet günümüz toplumunun adeta kanayan yarası haline gelmiş bulunan ve aileyi tehdit eden bazı problemlerle bunlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde durmak istiyoruz. Evet, insan yaşadığı toplumdan bigane olarak yaşayamaz. Kapımızı kapattık, penceremizi kapattık, perdelerimizi kapattık, içeride istediğimiz gibi yaşarız diyemeyiz. Çünkü içeriye giren mikroplar kapıyı tıklatmadan, perdemizi aralamadan giriyor. Kalbimize giriyor, gözümüze giriyor, kulağımıza giriyor. Parmaklarımıza giriyor. Gerçekten yine bir arkadaşımızın çok önemli bir yazısını gördüm değerli arkadaşlar. Hakikaten de harika bir başlık. Hoşuma da gitti. Yani bu dergide inşallah onu da belki gelecekte dijital vatan tehdit altında diye. Evet. Dijital vatan tehdit altında. Her yerden bir şeyler böyle 3 yaşındaki çocuktan başlayıp hatta 2 yaşındaki çocuğun eline de anneler sussun biraz, yemeğimi rahat yiyin, dizimiz rahat seyredeyim diye çocuğun eline veriyor. Sen bununla oyna diye ama niye baktığına, niye ettiğinin farkında da olmuyor. Gerçekten bir de evet bir toprak vatan var, bir de dijital vatan var. Edirne'den Ardahan'a kadar bizim coğrafyamızda herkesin cebine kadar giren ve insanı tesir altında bilen bir de dijital dünya var. Orası gerçekten bizim dijital dünyamız ciddi manada bir tehdit altında. Hepimiz kendi dünyamıza bir bakalım değerli arkadaşlar. Herkes kendi evinde şöyle bir baksın. Parmaklar nerede dolaşıyor, gözleri nerede dolaşıyor, gönül dünyasına hangi fotoğraflar giriyor, kulaklarına hangi şeyler giriyor. Bugün hocamız akşam namazında çok güzel bir yerden okutup, Kur'an'ın hepsi güzeldir de, Allah Teala Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ey Musa, şimdi sen mukaddes bir vadidesin, Tuva vadisindesin. Ve enahtertüke ya Musa. Şimdi Musa, biz seni seçtik. Bak, seçtik bu toplumun içinde, bu kadar insanın içinde seni seçtik biz. Sana bir risalet vereceğiz. Fakat peki ne yapacaksın sen? فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Evet, sana indirilen vahye iyi kulak ver. Onun için değerli kardeşlerimiz, kulaklarımız vahye açılmıyor ne yazık ki. Gözlerimiz vahiy ile buluşmuyor ne yazık ki. Kulaklarımız başka seslere açık, gözlerimiz başka metinlere açık. Onun için elbet namazımızı kılıyoruz belki, ibadetlerimizi olabildiğine yerine getiriyoruz ama namazın dışındaki vakitlerimizde biraz daha bize, kulağımıza başka sesler, gözlerimize başka fotoğraflar geliyor. Onun için onu şöyle ifade ediyoruz, biraz kendimize eskilerin tabiriyle mukayyet olmak gerekiyor. Kendimizi kontrol altında tutmak gerekiyor. Eğer ciddi manada kendimizin farkında olmazsak bir müddet sonra evlerdeki acıları, yuvalardaki acıları, problemleri böyle dışarıda telaffuz etmeye, dertleşmeye başlıyoruz. Sıhhatimizden vazgeçiyoruz artık. Baş ağrımızdan, diş ağrımızdan vazgeçiyoruz. Gönül sancılarımızdan, kalp sancılarımızdan bahsetmeye başlıyoruz. Onun için efendim bunlar hiç beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Sokaktaki acı bizim evimize yansır. Şehrimizdeki acı sokağımıza yansır. Ülkemizdeki acı şehrimize yansır. Onun için hani eskiden belki böyle şehirlerin, kadim şehirlerin hemen hemen her şehrin çok yukarıda bir kalesi varmış. Şimdi artık o kaleler tarihi eser oldu. Kaleler işe yaramıyor. Çünkü kalelere yukarıdan da müdahale ediliyor değil mi? Düşman geldiği zaman kaleye çekiliyorlarmış. 3 ay, 5 ay, 10 ay neyse tedarikleri de var orada. Düşmanı da yukarıdan savunuyorlar. Düşman kaleye kadar gelemiyor. Bazen o yukarıdaki kaleye kadar da çıkıyor. Kalelerinde farklı savunma hatları var. Evet, İstanbul'un surları olmuş, Viyana'nın surları olmuş. Biz bu surların içinde yaşarız demişler. Ama bugün artık hiçbir ülkenin suru diye bir şey yok. Eğer gönlünüzün etrafına surlar çizebilirseniz ne âlâ. O surlar da ancak çok güçlü imanla, gerçekten çok güçlü fikirlerle oluşabiliyor. Zahiri surlar değil, kalbi, manevi surlar gerekiyor. O bakımdan da ülkenin gündemindeki her mesele Müslümanın da gündeminde olmalı. Ve orada gerçekten de hani bana ne düşer burada? Ben hangi rolde olmalıyım? Veya toplumun yaralarından benim evime neler düşüyor? Ben kendi evimi nasıl korurum önce? Evimi korumam yetmiyor. Acaba sokağıma müdahale edebilir miyim? Sokağımı korumam yetmiyor. Şehirde bir izim olabilir mi? Adeta bir topyekün taarruzlara karşı, maddi ve manevi taarruzlara karşı kendi değerlerimizi yaşadığımız toprakta ikame edebilmenin derdinde olmak gerekiyor. Bunu da tabii bir taraftan devletin politikalarına, bir taraftan sivil çalışma gruplarına, herkese farklı farklı, daha ötede belki ferdi bazda özel gayretler gerekiyor. Bunun için şöyle başlıyor bu sohbet. Cenab-ı Hak vahdaniyeti, tekliği zatına mahsus kılmış, bütün mahlukatı çift olarak yaratmıştır. İnsan, hayvan, bitki, hatta cansız denilen varlıkların bile ikili yapı ve fonksiyonlara sahip oldukları görülmektedir. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, ne yücedir ki o Allah, toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden yani insanlardan ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri o yaratmıştır. Evet, her şey çift yaratılmış. Nitekim günümüzde yapılan araştırmalarla mikrodan makroya bütün alemlerde bu çift yaratılma hususiyetinin bulunduğu tespit edilmiş. Bu sünnetullah yani ilahi kanun bütün mahlukata şamildir. Mesela artı elektrik eksi elektriğe akar, ışık yanar. Artı bulut eksi buluta akar, yağmur yağar. İnsan da fıtratan bir elmanın yarısı gibidir. İzdivaçla yani şer'i bir evlilikle bu iki yarım tam olur. Evet. İzdivaçla, izdivaçtan kastımız da Allah'ın emri, peygamberin kavli gereğince verilen bir akitle bu iki yarım bir olur. Evli çiftlerden zamanla çoklar meydana gelir. Sonra o çiftlerin biri gider, bir müddet sonra diğeri de gider, bir fasıl bu şekilde nihayete erer. Geçen bu güzel sohbetin müellifi böyle hem de bizlere teselli babında çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki insan dünyaya tek geliyor. Sonra Allah ilahi bir tanzimle yanına bir arkadaş veriyor. Kadınsa erkek, erkekse kadın. Ama bu birliktelik yine ilahi bir nizam içinde oluyor. Diğer varlıkların olduğu gibi değil. İlahi ölçülerle, ilahi hukukla, bir sorumlulukla bir insan iki insan haline geliyor. İki insan bir insan oluyor. Sonra onlara Allah evlatlar veriyor. Evlatlar yavaş yavaş yuvadan uçuyor. Sonra o iki insan baş başa kalıyor. Sonra o iki insandan birini çekiyorlar öbür tarafa. Bazen erkek tek başına kalıyor. Bazen hanım tek başına kalıyor. Dünyaya tek gelmiştik. İki olduk, üç olduk, dört olduk, beş olduk yerine göre. Beşten dört olduk, dörtten üç olduk, üçten iki olduk. Sonra yine bir kaldık. Bir olarak da Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ondan geldik, ona gidiyoruz diye. Hayatın izahı bu değerli kardeşlerim. Ama bu izah içinde ilahi ölçüler konmuş. Dünyaya gelişimiz bir nizamla, ilahi bir iradeyle, şu hayatta yaşayışımız bizim keyfimize göre değil. Allah Teala bir nizam koyuyor. Adem Aleyhisselam o buyruluyor. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Şimdi Adem ve Havva. Adem tek yaratıldın cennette önce. Bak sana da bir eş verdik. Şimdi oldunuz iki. Burada kalacaktınız. Bir sınav gereği dünyaya iniyorsunuz. İnin ama orada kendinize göre yaşamak yok. İnsansınız çünkü. Rahmetim devam ediyor sizin üzerinizde. Size bir hidayet göndereceğim bak. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Benden size bir hidayet gelecek. Hadi gidin dünyaya ne haliniz varsa görün değil. İnsan dünyaya böyle salınmadı değerli arkadaşlar. Ya bir hidayetle geldi. Rabbani bir hidayetle yaratan insana kendi varlığından bir nefha verdi. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ Sonra da onu yine kendine celbediyor Cenab-ı Hak. Seni ben yarattım. Benim istediğim gibi yaşayacaksın. Nasıl yaşayacağına yine ben sana yol göstereceğim ey kulum. Sahibim benim senin. Âlemlerin Rabbi de benim diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse o hidayete tabi olursanız korkacak bir şey yok, endişe edecek bir şey yok. Cennet yine sizi hazır bekliyor. Ama gelen hidayete tabi olmazsanız, nefsinize uyarsanız, zaaflarının peşinde giderseniz başka bir akıbet de yine burada sizi bekliyor. İnsan bu noktada her şeyi önüne konmuş. Cenab-ı Hakk'a karşı bir mazeret üretmesin diye. İşte cennet, işte karşısı. Ama Allah, وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ Allah ise insanları daima selam evine, yani cennete davet ediyor. Onun için de bir imtihan alemi olan dünya, bir tarafı doğumhane, diğer tarafı kabristan olan İki kapalı bir han gibidir. Bu fani cihana geliş, buradan ebediye de giriş, bu ilahi kudret akışı hakikaten üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken büyük bir ibret manzarasıdır. Buraya bir virgül koyup ayet-i kerimeye dönersek, az önce hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde Rum suresinin 20 ve 24. ayetlerinde Cenab-ı Hak inne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun. Bakın. Allah'ın size kendi eşlerinizden, kendi cinsinizden zevceler, eşler yaratması, onlarla sükûnet bulmanız, aranıza böyle bir karşılıklı sevgi vermesi, aranıza merhametler vermesi bütün bunlarda tefekkür eden, ince ince düşünen bir kavim için çok büyük ayetler vardır. Tefekkür etmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Daha sonra Allah Teala size geceleri uyku verir. Gündüzleri de istirahat için vakit verir. Ve Allah'ın fazlından gündüzleri rızık istersiniz. Bunda da Allah'ın emirlerine kulak verenler için çok büyük ayetler vardır. Duyan kulaklar için. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَسْمَعُونَ Allah'ı dinleyen, Rabbini dinleyenler için bunda da bakın büyük ayetler vardır. Daha sonra da yine Allah Teala size bazen korkuyla, bazen ümit vermek üzere de şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümün ardından arzı onunla diriltiyor. Arzı ölüyor, gökten su inince yeniden dirilmeye başlıyor yeşilliklerle. Doğrusu bunda da aklını kullanan bir kavim için alınacak dersler vardır. Demek ki Allah Teala bizden tefekkür istiyor kıymetli kardeşler. Vahyi ilahiye kulak vermemizi istiyor. Ve Cenab-ı Hak aklımızı güzel kullanmamızı istiyor. Bir ayette de le ayaten lil alemin her şeyi bilebilen ilim sahipleri için ibretler vardır. Tefekkür edin. İlim sahibi olun. Vahye kulak verin ve gerçekten de aklınızı kullanın ki hakikate ulaşasınız. Evet. Burada da ifade edilen o şüphesiz ki bu ilahi kudret akışı hakikaten üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken bir ibret manzarasıdır. Evet, geçenlerde bir sohbet vesilesiyle dedim ki yani evet olayların bazen sadece bir tarafını görüyoruz. Herkes kendisine ait tecelliyi görüyor. Ama tecelli o kadar değişik ki bir öğlen vakti İstanbul'un kaç camisine kaç tabut geliyor? Kaç eve de gelin giriyor? Kaç eve de yeni bir çocuk doğuyor? O zaman herkes kendisiyle ilgili tecellinin farkında olmadı. Benim için bugün tabut tecelli etti. O zaman onu doğru okumak lazım. Nasıl okumalıyım caminin önündeki tabutu? Yakınımın tabutu belki, bir Müslümanın tabutu. Ha nasıl okuyacaksınız hocam? Evet, geldi dünyaya ve işte gidiyor. Ben de bir gün geldim bu dünyaya, bir gün ben de gideceğim. Bugün bu tabutun içinde ben de olabilirdim. Olabilir miydik? Olurduk. Bir çocuk dünyaya geldi. Ya ben de geldim işte. O çocuk da benim gibi büyüyecek. Nasıl büyüyecek acaba? Bir başka yuva kuruldu. Nasıl yaşayacak bu yuva? O zaman yuvayı kuran da oturacak düşüneceğiz. Biz bu yuvayı nasıl götüreceğiz yani? Allah bizden nasıl bir yuva istiyor? Onun için ayet-i kerimede buyurulan külle yevmin huve fî şe'nin. Allah Teala her an bir şuunattadır. Bir murad-ı ilahi hepimiz üzerinde tecelli etmekte değerli kardeşlerim. İşte gönlü açık olan, özellikle kalp dilini biraz geliştirebilen insan okumalarını biraz daha farklı yapmaya başlıyor. Üzerindeki her tecellinin Yüce Rabbinin dilemesiyle, murad-ı ilahiyesiyle, kudretiyle olduğunu ve onu doğru okuması gerektiğinin farkına varıyor. Ama en doğru okuyacağımız şey ne? Hayatın kendisi. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ve nasıl gidiyoruz? Evet. Nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? فَلْيَنْزُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Gidiyorum da neyle gidiyorum? Ve nereye gidiyorum? Evet, gittiğimiz yer belli. Gideceğimiz yer de belli. Mümin için gideceği yer belli. Hiç şüphemiz yok. Ve bil ahirete hum yokinun. Yuminun da var, yokinun da var. Yuminun inanmak demek. Yokinunsa sanki gidip gelmiş gibi kanaat sahibi olmak demek. Yakinen bilmek demek. Cenab-ı Hak bizden o yakin halini istiyor. Ama o yakin haline ermek için de bedeller ödemek gerekiyor. Seherlerde bedeller ödemek gerekiyor. Gündüzlerde bedeller ödemek gerekiyor. Tevbelerle, istiğfarlarla, infaklarla, cehdlerle, gayretlerle farklı farklı bedeller ödeyerek insan imanda ikana eriyor. Yani imanı yakin haline ulaşmış oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, hani konuları biraz açmaya çalışıyorum. Evet, bir kudret akışları var önümüzde. Bu kudret akışlarını doğru okumak ve kendimize de hani yeni tabirle ona göre bir konum biçmek. Ona göre pozisyon almak diyorlar hani şimdi. Evet, ona göre kendimize bir çekin düzen vermek gerekiyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve Havva validemizi cennetten dünyaya indirdi. Bütün insanlığı Adem babamız, Havva annemizden oluşan ilk aileden çoğalttı. İnsanlık ilk aileden geldiyse bugüne kadar evet insanlığın teselsülü, sıhhatli teselsülü aileyle olmuş. Aile yıkılırsa insanlık böyle hani imamesi kopmuş bir tesbiki ve her taraf bir yere savrulacak. Adeta yeryüzünde nizam ve düzende bozulacak. Şu anda ne yazık ki küresel güçler denilen o şer odakları bu düzeni bozmak istiyor. Niçin bozuyorlar hocam? Menfaatlarına öyle geliyor belki. Evet. Hem işlerindeki zaaflar, imandan kopuşlar, bir taraftan da kendi dünya hırslarıyla insanlığın genleri üzerinde oynanmak isteniyor. Allah'ın yarattığı fıtratallâhilleti fatarannâs. Allah'ın yarattığı insanların üzerine koyduğu fıtrat-ı ilahiye, yani insan Rabbi ile mücadele ediyor şimdi. Sen böyle yarattın ya Rabbi, böyle nizam kurdun. Hayır, ben bunu değiştireceğim, ben böyle nizam kuracağım. Allah ile harp halinde. Fakat Allah ile harp halinde olan insan bu harpten galip gelemez. Sonunda kahri ilahiye uğrar. Tarihte bunun misalleriyle dolu. Tarih, Allah'a karşı gelenlerin böyle nasıl kahredildiğinin misalleriyle dolu. Ama o kahır ne zaman tecelli eder? Hani çok güzel bir söz vardır. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Mühlet verir. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah'ı sakın zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْكَتُ ف۪يهِ الْاَبْسَارِ Allah onları öyle bir güne bırakıyor ki ne olduğunu o gün anlarlar. Ahiret değil sadece o yani. Evet, kıyamettir. Bazen kıyamet ile son büyük kıyamet olmaz. Allah insanlığa zaman zaman böyle küçük kıyametler yaşatır. Büyük kıyametin adeta öncüsü olan küçük kıyametler yaşatır. Virüslerle yaşatır bunu. Depremlerle yaşatır. Başka türlü felaketlerle yaşatır. Rızıklarını kesmek suretiyle yaşatır. İçtimai düzenlerin tamamen bozuluvermesiyle, insanların yok mu bir kurtarıcı el diye artık feryat etmesiyle yaşatır. İşte Allah zalimleri o günlere bırakır ve onlar da zalimler de zulümleriyle baş başa kalırlar. Bu imtihan aleminde Allah Teala bizleri de böylece aile olarak yaşamayı murad etti. Dolayısıyla aile Allah Teala'nın yeryüzüne insanı gönderirken insanlık adına murad ettiği ilk müessesedir. İlahi murattır aile hayatı. Zaman zaman böyle bizleri de bazı nikah akitlerine şahit tutuyorlar. Hocam bir iki söz söyler misiniz deyince diyorum ki ruhlar aleminde bir söz verdik. Kalu beladi. Allah Teala sordu bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin dedik, söz verdik. Bir de dünyaya gelince de çok sözler veriyoruz. Hatta bir kısmını tutuyoruz, bir kısmını tutamıyoruz. Ama diyorum, dünya hayatındaki en önemli söz, nikah akdi sırasında verilen sözdür. Ben seni zevci olarak Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kabul ettim. İlahi bir emanet olarak ben de seni yine zevci olarak Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kabul ettim. Ben sana emanetim, Allah'ın emaneti. Sen de bana Allah'ın emanetisin diye nikah böyledir. Bir imza değildir burada geçtiği gibi. Bazıları diyor ki, ya bizim imzaya mı ihtiyacımız var? Hayır, imzaya ihtiyacın yok. Ama hani kalu beladaki kadar ciddi bir söze ihtiyacın var. İşte o söz ancak nikahla verilen bir söz. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle. Onun dışındaki sokakta ayaküstü verilen sözler değil. Onların geçerli olmuyor ne yazık ki. Hukuki bir tarafa da olmuyor zaten. hukuki bir tarafı da olmuyor. Sen yoluna, ben yoluma deniyor ondan sonra. Ama Allah adına verilen sözün Allah'a karşı bir sorumluluğu, Resulullah adına verilen bir sözün Resulullah'a karşı bir sorumluluğu, ayrıca şer'i manada da bir sorumluluğu var. Onun için rastgele bir iş değil yani aile hayatı. İşte o rastgele bir şeyden kurtulmak için de insanlar bakalım biz de böyle yaşayalım, gittiği kadar gitsin diyorlar. Öyle değil arkadaşlar, öyle değil. Nikahla başlayan ve ilahi ölçülere riayetle yaşanan bir aile hayatı sadece sosyal bir yapıdan ibaret değil, adeta temeli dünyada atılan, sonu da ahirete uzanan bir cennet yolculuğudur. İslam, aileye koyduğu muhabbet ve hakkaniyet düsturlarıyla mesut ve dengeli bir yapı tesis eder. Böylece insanın aile içinde huzur ve saadete kavuşmasını hedefler. Nitekim bir kelam-ı kibar da kişinin cenneti evidir buyurulmuştur. Evet, evlerimizi cennet haline getirmek. Bütün mesele bu. Cenneti evlerde yaşayabilmek. Bir Allah dostu yıllar önce öyle buyurmuştu. Bir yakınına ifade ederken evlerini geziyor. Sonra buyuruyor ki Allah diyor size bu evde bol bol ibadet nasip etsin. Bakıyor ki evleri çok güzel. Bir dostumuz bunu nakletmiş de böyle. Diyor ki merhum Musa Efendi evimizi dolaştı böyle. Dedi ki Allah Allah ne güzel eviniz var sizin gençler. Allah size bu evde bol bol ibadet nasip etsin. Ben de arkasından bekliyorum ki eviniz çok güzel olmuş. İşte burada oturun kalkın ne güzel yiyin için diyecek zannettim. O ise diyor bize dedi ki Allah size bu evde bol bol ibadet nasip etsin. Sonra da hemen izah etti. Eğer eviniz huzurlu bir ev olursa, Allah'ın ölçülerine göre huzurlu bir yuva haline gelirse, evinizin içindeki her şey ibadet haline gelir. Sofradaki beraberliğinize ibadet olur. Beraber oturup çay kahve içmenize ibadet olur. Kitap okumanıza ibadet olur. El ele tutuşmanıza ibadet olur. Ama bütün mesele evinizin içinde Allah'ın istediği ölçülerde huzuru sağlayabilmek. Ama evinizi bir hukuk savaşı haline, bir mücadele alanı haline getirirseniz ibadetleriniz dahi ibadet olmaktan çıkar. Değil mi? Farz olan ibadetleriniz bile ibadet olmaktan çıkar. Ama ev dışarıdan gelen insan bu evde bir huzur var diyorsa o zaman mutfakta da ibadet vardır, salonda da ibadet vardır, oturma odasında da ibadet vardır. Daha özel mekanlar da adeta bir ibadet haline dönüşür. Onun için Hazretlerin ifadesi bu manada çok yerindedir. Kişinin cennete evidir. Ama bugün duyduğumuz böyle evin cennet diyen insan çok az. Maalesef kıymetli kardeşlerim. Bunları inşa etmek durumundayız. Yani geleceğimiz adına, ümmetin geleceği adına, evlatlarımız adına, yani varislerimiz adına yuvalarımızı böyle adeta cennetin bir parçası haline getirmeye, okumalarımızla, ne bileyim eve girişimizdeki selamlarımızla, onlar ayrı bir beis ama aile konusu şu anda Türkiye'nin en önemli konusu haline gelmiştir farkındayız. Bakanlık bile kuruldu ama işin sadece zahiri tarafıyla değil, esas manevi tarafıyla ilgilenmek gerekiyor. Eskiden ağzı dualı, gün görmüş büyükler, evlatları, torunları veya gençleri için dua ederken, evladım evin yapıla, Allah haneni mamur kıla, yuvanız dar-ı sürur, sevinç evi ola, ocağınız tüte diyerek Anadolu kültürü ve irfanında ailenin ne kadar mühim bir yeri, ulvi bir kıymeti bulunduğunu işaret etmiş olurlardı. Gerçekten ilahi emir ve nehilere riayet ederek kurulmuş bir aile yuvası, dünya şartları içinde cennet huzurundan hisseler almaya vesile olan bir saadet iklimidir. Bu saadet ise aile yuvasının keyfi ve nefsani kararlarla değil, İlahi ve nebevi ölçülerle kurulup aynı minvalde devam ettirildiği nispette tadılabilir. Öyleyse mesele sadece keyfilik ve nefsanilikten kurtulup ilahi ve nebevi ölçüler içerisinde bir hayatı devam ettirmek. Hani zaman zaman sohbetlerimizde, bütün sohbetlerde, bütün hocalarımızın, ilim adamlarımızın sohbetinde söylenen bir ana cümle var. İslam sadece camideki ibadet nizamı değildir. İslam'ın hükümlerinin kapsama alanına girmeyen bir alan yok. Yeni tabirle. Nerede nefes alıp veriyorsak, orada ilahi beyanlar var. Nerede nefes alıp veriyorsak, orada nebevi işaretler var. Değil mi? Nebevi tavsiyeler var. Biz bunlara uyabildiğimiz takdirde, uyabildiğimiz ölçüde hayat bizim için güzel. Tabii içimizde de zaaflarımız var. İçimizde nefis var. Dışarıdan şeytan var. Dışarıdan bizi etkileyen başka unsurlar var. Bunlar da ne yapıyorlar bizi? İlahi ölçülerle aramıza giriyorlar. Unutuyoruz onları. Yani gaflete düşüyoruz. Gaflete düşünce de onun bedelini bazen çocuklarımız ödüyor. Bazen anneler babalar ödüyor. Daha farklı insanlar bedel ödemek durumunda oluyor. Onun için bu cümleyi bir kere daha tekrar etmek gerekirse, bu ebedi saadet, bu güzel saadet aile yuvasının keyfi ve nefsani kararlarla değil, ilahi ve nebevi ölçülerle kurulup aynı minvalde devam ettirildiği nispetle tadılabilir. Nitekim gönderildiğimiz fani dünyadan tekrar ebedi saadet yurdu olan cennete dönebilmemiz de bu dünya mektebinde Allah'a kulluk imtihanlarından geçerli notlar alabilmemize bağlıdır. Evet, hepimiz bir imtihan dünyası. Artık bu dilimizde yerleşmiş bir kelime, değil mi? Dünya bir imtihan dünyasıdır. Nasıl not alacağız buradan? Geçerli not alacağız inşallah. Yani ibadetlerimizden geçerli not, ticari hayatımızdan geçerli not, komşuluk ilişkilerimizden geçerli not, aile hayatımızdan geçerli not, diğer alanlardan, hizmet alanlarımızdan geçerli notlar alacağız. Hani böyle yeri gelmişken daha önceki sohbetlerde dersimizden geçmişti. Böyle güzel bir nükte. Çünkü bu cemaat o Allah dostlarını çok seviyorlar biliyorum. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'ne böyle bir muallim arkadaşımız gelir. Dertlidir yani ailesinden. Şikayetler eder. Hazret tabi büyük bir nezaketle dinler. Kendisi hukukçu da olduğu için olayı da çözmek ister. Sonra bir kalem alır masasından. Bir de kağıt çıkarır. Der ki evladım bak ben senin babanım. Sen de bir muallimsin. Şuraya bir ailende beğendiğin tarafları yaz. Önce beğenmediğin tarafları yaz. Beğenmediğin tarafları yaz. Aramızda sır kalacak. Sonra da ben sana bazı sorular soracağım. Onlara cevap ver. Onları yaz. Ama tamamen yani hiç hilesi durdasız. İçinden geldiği gibi. Doğru yaz yani. Aramızda sır. İki tarafı da yazdırır. Der ki şimdi on üzerinden bunlara not ver. Sen bir muallimsin. Nota bakalım. Ben sonunda bakalım. Bunlar şunlar yapılıyor. Şunlar yapılmıyor. Notlara bakalım. Ama der notu da düzgün ver. Arkadaşımız bakar. Dedi ki o beğenmediği şeyleri koyar oraya. Onlardan diyelim ki 3 almış. Öbür tarafta beğendiği tarafları var. Onlardan da 8 çıkmış. 9 çıkmış hatta. Der ki oğlum 9'dan 3'ü çıkar ne kaldı? 6. E sen der 5 alan talebeyi sırata bırakıyor musun? Bak seninki 6 çıktı der. Yani bu bir latifedir ama hayata böyle bakmamız lazım. İmtihanlardan zaman zaman geçiyoruz. Ben bu işi biraz da sadece olayın aile boyutunu değil de hayatın farklı imtihanlarında gördüğümüz alanlar var, göremediğimiz alanlar var. Bazen göremediğimiz, hani bize acı veren tarafları daha çok gözümüzde büyütüyoruz. Ama bir de güzellik tarafları var her imtihanın. Onların daha güzel taraflarını gördüğümüzde sadece aile hayatımız değil, iş hayatımızı, arkadaşlık hayatlarımızı, kısacası dünya imtihanlarını daha güzel bir şekilde Allah'ın razı olduğu notları alarak geçirmek durumundayız kıymetli kardeşlerimiz. Dünya dar-ı tuvayin ve belayin. Dünyaya geldiysek farklı alanlarda imtihanlarımız olacak. Bu imtihanlardan da güzel söylemiş üstadımız burada, Allah razı olsun, Allah'a kulluk imtihanlarından geçerli notlar alabilmemize bağlıdır. Bunun için de hayatın her safhasında ilahi emir ve nehilere büyük bir titizlikle riayet ederek kalben Cenab-ı Hak'la beraberlik ikliminde yaşamaya, kalbimizi Allah'ın boyasıyla boyamaya, Resulullah Efendimiz'in gönül dokusundan hisseler almaya gayret etmeliyiz. Evet, hayatın her safhasında ilahi emir ve nehilere büyük bir titizlikle riayet ederek kalben Cenab-ı Hak'la beraberlik ikliminde yaşamaya. Tasavvuf dediğimiz, seyri sülük dediğimiz, daha farklı şekillerde ifade edilen manevi terbiye mekteplerinin de nihai gayesi nedir değerli arkadaşlar? Kalben Cenab-ı Hak'la beraberlik iklimini sıhhatli bir şekilde sağlayabilmek. İnsan Allah'la beraberlik iklimini gerçekten sağlarsa, o zaman hakikaten hem sırat-ı müstakimde yürümenin huzuruna hem de daha farklı sınavlardan kolay geçebilmenin başarısına ulaşmış oluyor. Cenab-ı Hak hepimizi o وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ sırrına ve mertebesine muvaffak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak'la beraberlik ikliminde yaşamaya, kalbimizi Allah'ın boyasıyla boyamaya, Resulullah Efendimiz'in gönül dokusundan hisseler almaya gayret etmeliyiz. Dönelim tekrar konumuza. İşte yüce dinimiz İslam'da evlilik, Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. İnsanın da yaratılıştan gelen en tabii ihtiyacıdır. Bunun için Cenab-ı Hak insanları birbirlerine meyillerle donatmıştır. Bu da neslin teselsülü devamı içindir. Bu maksadın gerçekleşmesi için Rabbimiz nikahı emretmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla da nikah ve enkihu l-eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İçinizden bekar olanları ve elinizin altındakileri evlendirin. Bakın, evleninden önce evlendirin. Demek ki toplumun bir de evlendirme vazifesi var. Evet, yani bugün birçok genç evlenmek istiyor, evlenemiyorsa toplum onları evlendirmekle mükellef. Ben evlenmek istiyorum diyor ama ya imkanları mahdut veya başka maniler var, o zaman toplum evlendirecek. Onun için geçmişte bizim gerçekten medeniyemizde vakıfların böyle bir özellikle evlendirme vakıfları var. Elhamdülillah bugün de yine belirli vakıflarımız var bu manada. Kendi imkanları dahilinde hakikaten böyle birkaç vakıf var Türkiye'mizde. Bunlar gençlere evlenmeleri konusunda ciddi, sadece maddi değil manevi katkıda da bulunuyorlar. Yani al bu parayı evlen demiyorlar yani. Gerçekten o işe böyle adeta yüreklerini koyuyorlar. Her türlü hizmetleri de deruhte ediyorlar. Hem işin maddi tarafına hem manevi tarafına omuzlar vermek suretiyle İslam toplumunun sıhhatli nikah müessesesiyle bu toplumun neslinin devam etmesine gayret ediyorlar. Hüdayi Vakfı'nda yine Allah razı olsun bu manada yine yeni adımları var. Hem devam eden adımları hem de bunun karşılığında biraz daha yeni düşünceleri var. Çünkü vakıflar toplumun yaralarına parmak basmak, o yaraları tedavi etmek için kurulmuş müesseselerdir. Bazen hastalarla ilgili, bazen garip gureba ile ilgili, bazen eğitimle ilgili, bazen toplumun en temel müessesesi olan aile yuvası ile ilgili vakıflarımız tarih boyunca çok önemli roller üstlenmişler. Bugün de Allah'a hamdolsun bu görevi yine yapmaya çalışıyorlar. Ferdi manada da hakikaten bunları yaparız. Mesela yine çok güzel bir örnek vereyim. Allah rahmet eylesin, merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri her sene Sultantepe'deki kendi bahçesinde böyle 10-15 gencimizi bütün masraflarını çekerek sadece benim parasını veren bu delikanlılar evlensin değil, bizatihi kendi köşkünü, bahçesini de tahsis ederek, hatta şöyle demişti, Allah bize bu kadar böyle güzel bir bahçe verdi, Bunun şükrü de ümmeti Muhammed'in evlatları bu bahçeden istifade etsin derdi mübarek ve en son o bahçede 1200 kişilik bir düğün merasimi yapılmıştı. 10-12 kadar genç arkadaşımız evlenmişti. Belki burada da vardır muhtemelen orada evlenen. Her sene orada güzel böyle bir düğün merasimi yapılırdı. Türkiye'nin güzel hocaları, hafızları gelirdi. Ondan sonra iş sadece bir para vermek değil, o müessesenin yaşatılmasıydı. Bu manada da çok güzel örnekleri gördük biz Allah dostlarından. Yani bir hizmeti devlet yapmayabilir bazen, vakıflar yapmayabilir. Ama kişiler bir hizmetin zaruretine inanıyorsa, imkanları da varsa o boş alanı kişiler ferden de doldurmalıdırlar. İşte bunu biz o güzel Allah dostlarında gördük. O güzel Allah dostları bakıyorduk bir taraftan işte evlilik müessesesinin devamı için hem kendi imkanlarını veriyorlar, gençlerden hiçbir şey talep etmeden bahçemizi de kullanın, ikramınızı da biz yapalım. Yeter ki siz güzel Allah'ın emriyle, Peygamber'in kavliyle güzel yuvalar kurun diyorlar. Diğer taraftan, bir taraftan orada bir evlilik merasimi yapılırken aynı günde Bosna'daki mücahitler için, Bosna'daki canını böyle korumaya çalışan müminler için de aynı anda orası için de yardım toplanıyordu. İşte Müslümanlık bu kıymetli kardeşlerim. Tasavvuf da bu. Bir taraftan evladımızı evlendireceğiz, bir taraftan da Gazze'deki üzerine bomba tüken çocuğundan hayatının devamı için gayret edeceğiz yani. Hayatı bütünüyle görmek gerekiyor. Yani sadece bir alana teklif edip orada kalmak değil. Hayat devam ediyor çünkü. Yani gerçekten biz bunu yaşadık, bunu bir örnek olarak da sizlere arz etmek istedim. Bizatihi bunu yaşadık. Orada bir düğün merasiminde böyle 10-12 arkadaşımız o gün evlenmişti. Ya bugün şimdi de Bosna'da Müslümanlar can derdinde köşeye de bir poşet koyun. Kardeşlerimizden arzu edenler Bosna'ya bugün ulaştırmak üzere bir taraftan burada düğünün neşesini yaşayalım. Ama Bosna'daki kardeşlerimiz için de hem dua edelim. Varsa ellerimizi de cebimize koyup oraya da bir yardım gönderelim. Yani Müslümanlığımızı böyle yaşamak durumundayız kıymetli kardeşlerim. İnşallah bu konu gerçekten güzel bir konu. Yine kaldığımız yerden haftaya inşallah burada devam ederiz. Ezan-ı Muhammed'i hürmetine Rabbimiz bu güzel ümmete İslam'ın bütün güzellikleriyle güzel yaşamaya muvaffak edersin. Dışarıdan gelen her türlü maddi ve manevi saldırılara karşı bize dayanma ve kendi değerlerimizde sebatkar olmayı nasip eylesin inşallah.